Tarih Sohbeti.
Merhaba kıymetli dinleyenlerim. TGRT FM radyomuzun bir tarih sohbetinde daha sizlerle beraber olmaktan dolayı sevinçliyim. Bugünkü programımız esasında bizlere teknik masada İsmail Sert kardeşimiz yardımcı oluyor. Gökhan Güler Bey de yönetmen masasında sizlerden gelecek telefonlara bakmak üzere hazır bekliyor. Programı hazırlayıp bir saate yakın müddet içinde sizlere sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yağcı, ekibim adına güzel bir vakit geçirmenizi diliyorum. Efendim, vakti güzel geçirmek lazım. Vakit parayla pulla satın alınmıyor. Satılmıyor. Pazarda yok. Bakkalda yok. AVM'lerde yok. Öyleyse bu vakitte geçiyor. Bunu faydalı bir şeyle mi geçirelim? Faydasız bir şeyle mi geçirelim? Veya zararlı bir şeyle mi geçirelim? Allah Teala bu kararı da bize ihsan buyurmuş. Faydalı buyurmuş. Faydasızı buyurmuş. Zarar malayani olarak, yani boş şeyleri. Ve zararlıyı buyurmuş. Boş şeyleri de zararlı gibi bildiğini buyurmuş. Hadi bakalım, sen de kul olarak bu zamanı nasıl geçireceksin? Biz şimdi sizlere iyi bir zaman geçirmenizi bunun için temenni ediyoruz. İyi bir vakit geçirmenizi. Biz de programımızda size bu iyi vakti geçirmede yardımcı olmak istiyoruz. Size bunları anlatırken biz de iyi vakit geçirerek biz de kârda oluyoruz, siz de kârda oluyorsunuz. Güzel değil mi efendim? Ne güzel. Efendim, canlı yayına telefon alamıyoruz. Siz telefonla yönetmenimize başvuruyorsunuz. Yönetmenimiz sualinizi alıyor. İcab ediyorsa telefon numarası veriyorsanız telefonunuzu alıyor. Vermiyorsanız serbestsiniz o konuda. Problem değil. Biz de o sualleri bilahare cevaplandırmaya çalışıyoruz. Bize ulaşacağınız telefon numarası 0212 alan kodundan 454-5646. Faksımız da var, aynı alan kodundan 454-5626 faksımızdır. Faks 26 ile bitiyor, telefon 46 ile bitiyor. Radyomuzun mail adresi ise tgrt@tgrt-fm.com.tr, yani etromuzunun iki tarafında da normal tireli tgrt-fm yazılı .com.tr bilahare. Evet, şahsi mail adresim ise, onu da vereyim, ondan sonra sohbetimize başlayalım. ismail.yagci41@gmail.com. Eski mail adreslerim de çalışmaktadır. Bu adresimden belki biraz daha kolay ulaşırsınız. Efendim, bundan önceki sohbetimizde sizlere Ali Kuşçu Hazretlerini anlatmaya başlamıştık. Osmanlı'nın yükselme devrindeki Fatih Sultan Mehmet Han'ın çağ kapatıp çağ açtığı dönemdeki dünyanın ilim merkezi haline İstanbul'un getirilmesinde çok büyük emekler olan birisiydi. Ancak ondan önce sizlere yine doğudan bir faydalı şey anlatmaya çalışacağız. Kürhistan Sultanı İskender bin Kabus oğlu Gülenşah'a miladi 1082 senesine, yani 900 sene kadar önce vasiyetname ve nasihatname olarak iki işi bir araya getirmiş. Ama aslı da Allah Teala'nın kullarına emirlerini böyle ifade tarzı değişik olarak yazdığı Kabusname'den birkaç alıntı daha sizlere sunmaya çalışacağım. Ondan sonra da Ali Kuşçu Hazretleri'ni anlatmaya başlayacağız. Yani geçen haftaki anlattığımızın devamını anlatmaya başlayacağız. Evet, doğduğum yerde yaşlanmam ve hep orada kalmam gerekir demek yanlış bir şeydir diyor. Niye? Atasözünde ne buyuruluyor? İnsanın doğduğu değil, doyduğu yer önemlidir buyuruyor. Dinimiz de onun için buna vatana ikamet demiş. Yani vatan aslilerden biri de ikamet ettiği, devamlı kalmaya niyet ettiği yer vatanı aslisi oluyor. İkamet ediyor, bakıyor ki gidecek değil. Biz burada kalalım mı hanım? Kalalım diyor. İyi kalalım, ben de kalalım diyorum. Ev reis de kalalım dedikten sonra artık oralı olmuş oluyorlar. Böyle insanların, şehirlerde yaşayan insanların belki %50'den fazlası bu şekilde gelmiş, yeni yerine yerleşmiş, doyduğu yeri tercih etmiştir. O da uygun olur diyor. Yani doğduğu yerde doyamıyorsa bir doyduğu yeri arayacak mecburen. Onun için atalarımız doğduğun yer değil, doyduğun yerde kal buyurmuşlardır. Bu atasözü. Efendim, vatan ikinci anadır buyuruyor Kâbusname'de. Çünkü anayı sevmek imandan olduğu gibi vatanı sevmek de imandandır. Evet, anayı sevmek de, hani cennet anaların ayağının altındadır hadis-i şerif var ya efendim. Ben anamı sevmiyorum. Seveceksin arkadaş. Seveceksin. Ha, zararlı şeyler söylüyor. Ben anamın sözünü nasıl yerine getireyim? Bunlar zararlı şeyler, o ayrı. Orada dinin ruhsat verdiği birçok şeyler var. Ama bu demek değildir ki anana düşman ol, ananı öldürmeye kalk veya öldür. Demek değil. Efendim, herhangi bir yerde ağaç, müflis oturmak imandan değil. Evet, vatanı sevmek imandandır. Ama bu vatanın içinde ben vatan sevgisi var bende, imanım tamam elhamdülillah deyip o vatan olan yerde ağaç, müflis oturmak imandan olmaz buyuruyor. Tabii dini böyle anlamak lazım, dinin emirlerini böyle anlamak lazım buyuruyor. O halde bak, işin senin nerede gelişmişse orayı vatan edin. Dinimizde zaten aman herkes bir vatanda kalsın. O vatanda nedir? Doğduğu yer. Halbuki vatanı asli doğduğu yer olduğu gibi evlendiği yerde vatan aslidir. Üçüncü vatan asli de devamlı oturmak niyetiyle bulunduğu yerdir. Buralarda insan gittiği zaman başka bir yerden gelip de oraya gittiğinde vatan aslisine az bir müddette kalacak olsa orada namazlarını tamam kılar diyor. Ama bu vatan-ı asli meselesini bizim Osman hocamız çok güzel anlatıyor. Sık sık da bu konuda sualler geliyor. Ben de dinliyorum, istifade ediyorum. Tabii ben bir din adamı olarak bunu anlatmak durumunda değilim ama yani bunu uygulayan bir Müslüman olarak da bizim de bilmemiz lazım. Bu sadece hocaların bileceği şey olup da gidip aman hocaya soralım, caminin hocasının müracaat kapısı yaparsın. Hoca da bilmiyorsa yandı gülüm keten elba. Çünkü insanların kendinin de bilmesi şart olan şeyler var. Buna rağmen de unuttuğu veya bilemediği, rastlayamadığı şeyleri de gidip tabii en kolay hocaefendilerden sormak lazım. Hocaefendilerin de yani cami hocalarının da müsaadenizle bu konuda çok çalışmaları lazım. Her gün en az 15-20 sayfa fıkha ait kitap okumaları lazım. En az. Artık kendisinin birikimine bağlı. Yok ya ben tamam işte okuduğum okullarda ilahiyatta olsun, imam hatipte okusun, olsun. Dini bilgileri, fıkhi bilgileri, imani bilgileri, akaid bilgilerini okudum. Evet, bu beni emekli eder de yeter de artar bile. Diyen iflas etmiş demektir. Ne buyuruluyor? Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. Beşikten mezara kadar. Bu dolu bir torba mı yani? Doldu. Daha benim kafam bilgi almıyor. Kim inanır ona ki? Allah-u Teala bu bedene, bu beyne öyle bir kapasite vermiş ki efendim, nice bilgisayarları sollar geçer, hepsini sollar geçer. Öyle bir kapasitesi var. Ama sen zararlı bilgileri doldurursan, öteki bilgileri de ifsad eder, devreler karışır, ondan sonra tepeden duman çıkmaya başlar. Onun için vatanı asli biri doğdun. Ondan sonra gittin, başka bir yerde evlendin. Doğduğun yer artık vatanı asli olmaktan çıktı. Senin vatanı asliğin düğün yaptığın yerdir. Ondan sonra da düğünü de yaptın, çoluk çocuğa da karıştın, başka bir memlekette devamlı oturmaya karar verdin. İşte üçüncü vatanı asliğin odur. Birincisi gittiği gibi evlendiğin yerde vatanı asli olmaktan çıktı. Orada da artık seferi olacaksın. Niye? Vatan asli üç cinstir ama bir tanedir insanda. Biri olur. Bunun sırası da doğmadan evlenemez ki insan. Doğacak, büyüyecek, öyle evlenecek. Evet. Ekseriyede insanlar evlendikten sonra oturacakları yerleri, yeni yerleri kararlaştırabilirler. Ha, evlenmeden bekar olan kimse de yapabilir. O oradan evliliği kısa devre yapmış olur. Evet. Onun için orayı vatan edin demiş. Orada noktalıyoruz. Yoksa bu iş daha da uzayacak. Efendime söyleyeyim. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, Ali Kuşçu Hazretlerini geçen hafta bıraktığımız yerden sizlere arz etmeye devam ediyoruz. Ali Kuşçu 1470'ler civarında, yani Otlukbeli'nden 3 sene kadar önce İstanbul'a geldi. Her konağına binlerce akçe vermek suretiyle Fatih Sultan Mehmet Han onu çok kıymetli bir misafir olarak Anadolu yolculuğunda ağırlamış oldu. Ve İstanbul'a gelişinde de İstanbul'daki o devrin alimlerinin karşılamaya gitmelerini arzu etti. Fatih Sultan Mehmet Han tavsiye etti. Büyük bir alim geliyor dedi. Evet. Bu ilk karşılaşma çok güzel geçti. Efendim. Ve ilk karşılaşma esasında büyük alimlerden Hocazade Mustafa Efendi vardı. Ondan şöyle bir 3-5 kelime konuştu. Tabi sarraf sarrafı anlar. Onun ilmi seviyesini çok takdir etti. Bu Hocazade de Bursa'da Hoca Yusuf'un oğlu olduğu için Hocazade denmiş, Mustafa Çelebi. Babası direniyor, oğlunu tüccar yapmak istiyor. İlla çok zengin adam. 7-8 tane oğlu var. Her birine birer tane ipekçilik mağazası hazırlamış. Aman ben öldükten sonra çocuklarım perişan olmasın diye. Değer mi bu gayrete onu bilmem. Ona laf etmeyeceğim. Evet, bir baba ana evladının istikbalini düşünmeli. Ama hangi istikbalini düşünmeli? Ahiret istikbalini mi? Dünya mı? Akıllı adam uzun süre devam edecek istikbali düşünür ki ahiret istikbalidir. Dünyada sen ne kadar adama, oğluna yardım edersen et, apartman al, hanlar al, efendim lüks tipinde arabalar al, ondan sonra bu arabayla sürat yaparken o adam istikbaline gezer baba der, başka bir arabanın altına girer, ölür gider, en yakında olan şeyler efendim. Halen her gün yaşıyoruz bunları. Bu istikbal değil o zaman. Çocuğu buna hazırlamak, istikbale hazırlamak değil. Ama ahiret hayatına hazırlarsanız olur. Baba bunu böyle düşünmüş. Çünkü kendi ticaret adamıydı. Piyasada görmüştür ki parası olan veya varlığı olan kimseler güçlüdür bu sahada. Evet, görünen o güç. Ama o gücün bittiği yerleri de görmesi lazım. Onu görememiş. İlla ısrar ediyor. Bu da ısrar ediyor ki ben ilim öğreneceğim diye. Mustafa Efendi. 8 kardeşten birisi, babası kızıyor, sözümü tutmuyorsun. Halbuki o çocuğa iyilik için sen mağaza vermiyor musun kardeşim? Evet. Bu senin o iyiliğini istemiyor. Ahiret iyiliğini istiyor. Hayır, ona eziyet ediyor. İlla benim dediğimi yap. O da Allah-u Teala dediğini yapıyor. O galip geliyor. Harçlık vermiyor. Kalem alacak parası yok. Silgi alacak parası yok. Yırtık pırtık kağıtları sokaklardan topluyor. Düzeltiyor. Ona dersini yazıyor. Bursa'da. Fatih döneminde efendim. Dönemde çok eski değil ya. Fatih döneminde. Üst baş yok. Pejmürde kıyafet. Hem okuyor, hem de okuduklarıyla talebeler okutarak 3-5 kuruş oradan geçimini sağlıyor. Bunun para alması zaruri olacak. Efendim, böyle yetişmiş birisi, sonra da Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası oluyor. Hocazade Mustafa Efendi, Bursa'da Emir Sultan Hazretlerine, Bursa'ya bakan, yan kapıdan girerken sağ tarafta şöyle yüksekçe bir yerde mezarlık var. O mezarlardan birisi Hocazade Mustafa Efendi'nin mezarıdır. Tabii o mezarlık niye o hale getirilmiş? Ona hep yanarım. Her gittiğimde orası gözüme batar, bir haykırmak isterim. Çünkü böyle bir çevre duvarıyla, adam boyunda bir duvarla yükseltilmiş, duvarla da bıçakla kesilmiş gibi. O mezar zannediyorum ki tatlı bir meyille ta aşağılara, ta bugün taksi parkı falan yapılan yerlere kadar inen kabirlerdi. Ya bu yeter, camiye işte 2 metre uzaklıkta bir yerden bunu keselim, bir duvar yapalım demişler. Duvar da diyor ki siz beni haksız yaptınız, ben buranın duvarı değilim, yıkılmak üzere oradaki insanlara. Orada da çok büyük kimseler var. Sadece Hocazade değil efendim. Caminin duvarına bitişik bu. Ama hepsi 2 metre bilemedin, 2,5 metrelik yer. Gerisi o tümsek aşağıdan gidilmiş, düzeltilmiş. Ne olmuş? Banklar konmuş. Taksi parkı konmuş. Araç parkı konmuş. İyi etmişsiniz be. Peki o insanlar sizden davacı olmayacaklar mı? Yarın benim efendim kabrimle böyle oynadınız, geldiniz, kemiklerimi çıkarttınız, başka yere koydunuz diye. Olmamalı. Dolayısıyla Ali Kuşçu Hazretleri bu Hocazade'yi, işte ufak bir hikayesini anlatmaya çalıştığım Hocazade'yi çok takdir etti. Ali Kuşçu İstanbul'a gelmeden önce Semerkant'tayken Molla Ali Tusi efendim eğer Anadolu'ya gidecek olursan demiş Ali Kuşçu'ya. Ali Tusi, Tuslu Ali Efendi, İran'da. Hocazade ile görüş. O tavsiye etmiş. Bu fakir fukaralıkla okuyan kimsenin namı Tus'a kadar gitmiş. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin doğduğu şehir, ilim merkezi, kaynıyor orası. Onun yanında kişinin malumu meçhul gibidir diyerek o adamın yanında dururken senin bildiklerin hiç kalır. O öyle bir derya ki. Niye? Çok mu okudu? Çok mu çalıştı? Hayır. Çok istekliydi. Hocazade Hazretleri. Allah-u Teala buyuruyor ya, isteyin vereyim. O istedikçe verdi. İstedikçe istemediklerini de verdi Allah-u Teala ona. İlaveleri de geldi. Ve aynen öyle diyor. Onun yanında bir insanın, bir kişinin malumu meçhul gibidir. Yani ben biliyorum, biliyorum derse ama onun yanına varınca hiçbir şey bilmediğini anlarsın demek istiyor. Üsküdar'dan Sandalla karşıya beraber geçtiler, aynı sandalda. Bu kısa yolculukta Hocazade'nin denizde meydana gelen gelgitler, hani Medcezir diyoruz ya benim, ayın çekimi dolayısıyla, hakkında fikirlerini dinleyince şaşırdı kaldı. Bunları kendi de biliyordu Ali Kuşçu. Ama ya İstanbul'da kendini karşılamaya gelen alimler, kendine hürmet eden, kendinden az bilen adamlar demektir. Bir kayık yolculuğunda vakti boşa geçirmiyor, denizdeki ayın çekimi dolayısıyla astronomiyle ilgili, ki Ali Kuşçu zaten astronominin piri. Piri ama burada bir pir daha var. Hayranlıkla dinledi. Sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın huzuruna çıktı Ali Kuşçu Hazretleri. İkinci Mehmet Han sordu, Fatih sordu Ali Kuşçu'ya, Hocazade'yi nasıl buldunuz? Soru. Ali Kuşçu'nun cevabı. Bu zat Anadolu'da yetişmiş işte efendim, Bursa'da yetişmiş Ali şey Hocazade Mustafa Efendi. Mustafa Efendi. İran'da ve Rum'da, yani İran'da ve Anadolu'da eşi yoktur efendim dedi. Padişah da buyurdu ki Arap diyarında dahi eşi yoktur. Fatih de o zamanlar işte 40-42 yaşlarında falan yani. Arap diyarında dahi eşi yoktur. Dedi ve böyle bir alimin kendi topraklarında bulunmasından dolayı Cenab-ı Hakk'a orada Ali Kuşçu'nun yanında çok çok şükürler etti Fatih Sultan Mehmet Han. Efendim bir reklam aramız geldi. 2 dakika kadar da geçtik reklam arasını. Teknik masayı da zor durumda bırakmayalım. Küçük bir aradan sonra inşallah ikinci bölümde beraber olacağız. Evet, kıymetli dinleyenlerim, Tegeret FM tarih sohbetinin ikinci bölümümüze başlıyoruz. Birinci bölümü geçtik, reklam aramızı geçtik. Ali Kuşçu'nun İstanbul'a gelişiyle beraber, o gelişinde karşılamaya çıkanlardan Hocazade ile görüşmelerini biraz önce anlatmış idik. Ali Kuşçu İstanbul'da kalmaya geldi tabii. Artık orayı vatana, burayı vatana asli edinmişti İstanbul'u. Buralı oldu. Hocazade de zaten bir Bursa'da ayağı var ama Fatih Sultan Mehmet Han'a hocalıktan dolayı, ki o hocalık bittikten sonra oğlu 2. Bayezid Han'a da yaptığı hocalıklar var. Hocazade Mustafa Efendi'nin. Ali Kuşçu kızını bu büyük ve derin alim olan Hocazade Mustafa Efendi'nin oğluna verdi. Ve dünür oldular efendim. Düşünün, ikisi de fen bilimlerinde derya insanlar. Bir aile kuruldu. O aile nasıl bir aile? Nasıl evlatlar yetişir orada? O dedelerin elinde o evlatlar ne kadar güzel yetişir? Ya Allah-u Teala hayırlı mübarek etsin efendim. Fatih ile Uzun Hasan'ın arası, daha önceki Ali Kuşçu'nun 1465 gibi geldiğinde efendim şeydi, elçi olarak geldiğinde de iyi değildi. Çünkü o sırtını Pontus'a dayıyordu Uzun Hasan. Pontus da her ne kadar dinleri biraz farklı olsa da papalardan medet umuyordu. İran'la papalık irtibatı ta o zamandan başladı efendim. İran'ı seviyor muydu papalık? Hayır. İran hangi itikatta olursa olsun işte Müslüman deniyor. Ama bir Müslümanı bir Müslümana düşman etmek için papalık ona taraftar görünüyor, yardımlar ediyordu. Tabii yardımlar da ona göre ediliyordu. Ve maalesef yine Ali Kuşçu İstanbul'a geldikten sonra da bu ilişkiler, münasebetler gergin hale geldi. Ve Fatih Sultan Mehmet Han mecburen sefere çıktı. Sefere giderken her ihtimale karşı Ali Kuşçu'yu da yanında götürdü. Padişahlar bu alimleri niye yanında götürürler? Daha sonra Sultan Selim Han, efendime söyleyeyim, İbni Kemal Hazretleri, Ahmet Şemseddin İbni Kemal Hazretleri'ni de yanlarında götürmüşlerdi. Niye götürürler? Ya harbe giderken padişah yanına askeri stratejiyi bilen adamları götürmesi lazım. Dünyalık olarak. Hayır. Bu ilimden ayrı kalmak istemiyor. Manevi ilimlerin erbabını, mütehassısını yanında götürüyor ki bunun gecesi var, gündüzü var, çadırda dinlenmesi var. Her an beraber oluyorlar. Siz şimdi dünyanın çok meşhur bir operatör doktoru veyahut da başka bir ilimdeki profesörüyle hep beraber olsanız aylarca, yıllarca bir tahsil bitirmiş gibi olmaz mı insan efendim? Bir okul bitirmiş gibi olmaz mı? Fatih'te Ali Kuşçu Hazretleri'ni yanında götürdü. Ali Kuşçu da bu seferde hem padişahla bol bol sohbet etme imkanı buldu. Hem de Fethiye adlı kitabını hazırladı ve sefer dönüşünde bu kitabı sefer dönüşünde padişaha bu kitabı takdim etti. 1473'ten sonra Fatih Sultan Mehmet Han, zaten Ali Kuşçu bir iki sene olmuştu geleli, onu Osmanlı'nın o an için artık en yüksek medresesi olan Orhan Gazi zamanında İznik'ti bu medrese. Fatih zamanında da İznik medresesi ileri medreselerden biriydi. Ama Ayasofya medresesi açılınca en büyük ilim adamları burada ders vermeye başladılar. Padişahın emriyle. Oraya her medrese bitireni müderris olarak vermezlerdi. Zaman geldi Ayasofya'ya ve 2. Bayezid Han zamanında 2. Bayezid Han'ın yaptırdığı, bugün Bayezid Camii diyoruz, onun medresesinde Şeyhülislamlık yapmayanlar müderrislik yapamadılar. Yasak edildi. Daha önce Şeyhülislamlık yaptıysa orada ders okutabilir. Ya Osmanlı nerelerden geldi geçti efendim? Ne noktalara yükseldi? Şimdi grafiğine bakıyorsunuz. Biz o grafiği yakalamak için ne yapacağız bilmiyorum. Ve günlüğü 200 akçe yevmiye ile Ayasofya'da derse başladı Ali Kuşçu Hazretleri. 200 akçe. Fatih kendi özel kütüphanesine de Ali Kuşçu Hazretleri'ni müdür yaptı. İstanbul medreselerinde astronomi, matematik ilimleri yaygın şekilde okutulmaya başladı. Hani medreselerde softa yetişirdi? Fatih döneminde İstanbul'un daha fethinin mürekkebi kurumamış. İşte aradan 15 sene falan geçmiş, 15-20 sene. Hemen fen bilimleri, din bilimleri art başı gitmeye başladı. Bütün medreselerde yayıldı. Ali Kuşçu'nun derslerine, hani Ayasofya Medresesi'nde talebeler var. Onlara ders veriyor. Öyle değil. Onlara ders veriyor, doğru. İstanbul'un en meşhur alimleri onun derslerine katıldılar, talebe olarak efendim. Şu memlekette ilim yükselmez mi efendim? Bugün hangi profesörümüze bu itibarı gösterebiliyoruz efendim? Evet, ancak bir sempozyum yapıyorlar. Oraya gidiyorsunuz, ayda yılda bir, o da aman yaz ayları geliyor, tatil zamanında bunu yapmayalım diye hepsini Mayıs ayına sıkıştırıyorlar. Fuarlar gibi, fuarlarla efendim ilmi sempozyumları bir yere denk getiriyoruz. Yalan söylemiyorum. Doğrusu bu. Şimdi var mı bir ilmi toplantı efendim? Daha Eylül dahil olmayacak. Eylül'den sonra Ekim'de başlayacak yine toplantılar. Ne oluyor? Orada gidiyorsunuz kısa bir süre, işte bir saat bilemediniz, iki saat orada sunulan bir tebliği dinliyorsunuz. Halbuki burada medresede saatlerce meselelerin en mühim noktalarına temas edilerek ders veriliyor. İlme hizmette ünlü torunu Mirim Çelebi, kimin? Ali Kuşçu'nun. Hoca Sinan Paşa, Molla Lütfi gibi alimler onun derslerinde yetiştiler. Mirim Çelebi, Ali Kuşçu'nun torunu. Uzun seneler Osmanlı'nın ilim ve irfanının da projektör gibi böyle aydınlıkları sağlayan kimseler Ali Kuşçu ile beraber yetişmeye başladı. Ve Ali Kuşçu'ya Batı'nın Putelemaos'u, yani Batlemyus'u diyorlardı. Evet, Batlemyus'tan belki bazı şeyleri hocası Ulu Bey zamanında alınmış olabilir. Ama Ulu Bey'den de bahsedeceğim sizlere inşallah. Bugünkü sohbetimize yetişmezse sonraki sohbette. Ulu Bey onu almış ama Ulu Bey Batlemyus'u fersah fersah geçmiş. Ziç tabir edilen astronomik yörünge şemaları Ulu Bey'de zirveye çıkmış. Bu ölçümler öyle bir laboratuvara girip de bir tüpe bir şeyler koyup ısıtıp oradaki şeyi gözlemek gibi değil. Aylarını, senelerini alıyor insanın. Çünkü hiç elinizi uzatıp değemeyeceğiniz, hiçbir zamanda değemeyeceğiniz şeylerin o büyük bir hızla dönen şeylerin buna rağmen yörüngelerindeki değişiklikleri tespit ediyorsunuz, hesaplıyorsunuz. Nereden nereye, kaç milyon kilometre ötede bunlar. Ve Ali Kuşçu Hazretleri 1474 senesi, yani Otluk Belli'nin ertesi sene Şaban-ı Şerif'te İstanbul'da vefat etti. Kabri Eyüp Sultan, türbesi harimindedir. Torunu büyük astronom, meşhur astronom Mirim Çelebi'nin ölümü ise 1525'tir. Kanuni Sultan Süleyman Han zamanındadır. Bu ölüm tarihi, yani Ali Kuş'un ölüm tarihi, torunu Mirim Çelebi'nin Farisi yazdığı bir kitabın incelenmesiyle anlaşılmıştır. ...1819'a kadar mezarının yeri belli idi, muhafaza edildi. 1819'dan sonra Ali Kuşçu'ya ait mezarın üstüne, 1819'dan sonra Ali Kuşçu'nun mezarının üzerine nüfuzlu bir devlet adamının mezar taşı konuvermiş. Olur mu? Oluyor. Oluyor. Şimdi o zannediyor ki benim mezar taşım orada kalacak. Veya onun yakınları işte filanın mezarının üstüne koyuverin canım, o ne olacak, o çok olmuş öyle falan. 1474'te vefat etmiş. 1525'te işte torunu vefat etmiş. 1820'ye kadar, aradan geçen 350 sene çürümüş gitmiştir. Konur mu? Konur. Zaruret varsa konur. Ama illa ben Eyüp Sultan'da Halid bin Zeyd Eba Eyüp el Ensar Hazretlerinin bulunduğu toprağın hemen yanına olacağım demek de diğer Müslümanların hakkı yönünden herhalde rahat bir hadise değildir. Ali Kuşçu'nun bazı eserleri var. Bu eserlerinden bahsedeceğiz. Evet, Ali Kuşçu öyleydi böyleydi ama hangi eserleri verdi? Bu bölümde onları anlatmaya çalışacağım. Risale-i Fil Heyet. Heyet, astronomi anlamına, yıldızlar alemi anlamına. Yani astronomi risalesi. 1457'de Semerkant'ta Farisi olarak yazdı. Kitap Osmanlı mühendishanesinde 1800'lü yılların başına kadar ders kitabı olarak okutuldu. Şimdi Barbaros Hayrettin Paşa'nın donanmasının Preveze zaferi kazanması neye bağlı bakın? Risale-i Fil Heyet Osmanlı mühendishanesinde okutuluyor. Orada yetişen, mühendishanede yetişen, o gün için adları belki mühendis değil idi, çeşitli asker kişiler Bahriye'de görev aldılar ve işte Preveze'yi kazandılar. Bir diğer kitabı Risale-i Fil Hisab, matematik ilmi kitabı. Bu da Farisidir. Bunu da Semerkant'ta yazdı. Yazma nüshaları İstanbul kütüphanelerinde çoktur. Buradan anlaşılıyor ki bir yazma kitabın çok nüshasının çeşitli kütüphanelerde yurt içinde yurt dışında bulunması bu kitabın çok talibi olduğunu gösterir. Çoğaltıldığını gösterir. Bir nüsha, iki nüsha, 50 nüsha değil. Belki binlerce nüshası çoğaltılmıştı. Fatih Sultan Mehmet Han'a Otlukbeli Savaşı sırasında yazıp da hediye ettiği Risale-i Fil Fethiye. İlk kitabını söyledik. Risale-i Fil Heyet. Bunun ilavesiyle birlikte onun Arabisidir. Arabi de biliyordu. Eserde astronomideki ekliptiğin eğimini hesap eden Ali Kuşçu eğimi 23 derece 30 dakika 17 saniye olarak buldu. Bugün bu değer 23 derece 27 dakikadır. Yani 30 dakikaya 20 dakika, 3 dakika fark ediyor. Bu da küçük bir fark astronomide. Bu da gösteriyor ki 1473'lü yıllarda yazılan bu kitapta bugünün elektroniğinin hiçbir takviyesi olmadığı halde çeşitli elektronik aletlerin ölçü, hesap, kitap, şu, bu olmadığı halde bugün bizim o aletlerle beraber bulduğumuzun hemen hemen aynını Ali Kuşçu hesaplamış. Burada başka bir şey var efendim. Belki biz bu bugünün şu elektroniğiyle beraber insan kabiliyetini zaafa uğratıyor olabiliriz. Bu Risale-i Fil Fethiye Nur Osmaniye Kütüphanesi'ne bir nüshası var. Molla Abdullah Miratü's Sema, Sema'nın aynası manasına gelen bir adla Türkçe'ye tercüme etti. 1548'de de Seyyid Ali bin Hüseyin Efendi bir tercüme daha yaptı. Fatih'e hediye edilen kitap. Evet. 1839'da bir tercümesi daha yapıldı. Mirat-ı Alem ismiyle İstanbul'da yayınlandı. 1839'da yani 2. Mahmut Han'ın son senesi, vefat senesi ve Abdülmecit Han'ın başa geçmesi. İhtimal ki Mahmut Han zamanına denk geliyordu. Ay olarak bilmiyorum tabii şeyini. Risale-i Muhammediye bir başka kitabı Ali Kuşçu'nun. Risale-i Muhammediye fil ilmül hisab. Efendim, Türkler Müslüman olduktan sonra astronomide dünyada bir numaraydı. Niye böyleydi? Çünkü dinimiz emrettiği ibadetlerinde astronomi bizleri sıkı sıkıya bağlamış oldu. Yani Ali Kuşçu'nun saydığım şu kitapları, huzurunuzda saydığım şu kitapların hepsi astronomiye ait. Ama hepsi dine hizmet içindir. Bunu da Semerkant'ta yazdı. Efendim. Bu kitap Ayasofya Kütüphanesi'nde var. Var mı Ayasofya'da kütüphane? Yok. Niye? Ayasofya'nın dillere destan güzellikte harim kısmında girince hemen kıbleye doğru dönüşte sağ tarafta yapılmış olan bir kütüphanesi vardır. Bu kütüphane boş. Şu anda boş. İçindeki kitaplar işte emniyet mülahazasıyla mı artık ne maksatlaysa oradan kaldırılmış Süleymaniye Kütüphanesi'ne gönderilmiş ama Süleymaniye Kütüphanesi'nde Ayasofya Kütüphanesi bölümünde duruyor. Kitap cebirden ve hesap konularından bahseder. Evet. Kitabın son sayfasında Ali Kuşçu'nun da imzası var. Ve 1472'de bittiğini yazıyor. Demek ki geldikten sonra bitirdi. İstanbul'a geldikten sonra bitirdi. Evet, orada Semerkant'ta başlar. Buraya kadar gelebilir mi? Gelebilir tabii. Bir başka kitabı Hallül Eşkali Kamer. Ayın şekillerinin, eşkal şekillerinin hesabı. Bu eseri bundan önceki sohbetimizde söylemiştik. Semerkant'ta dururken gençlik yıllarında bakıyor ki etraf, ben biraz daha ilmimi artırsam nasıl olur diyor. Semerkant'tan gizlice kendi kararıyla Kirman'a kaçıyor. Kirman'a kaçtığında hem orada ilim öğreniyor, hem öğrendiği ilimle bir kitap meydana getiriyor. Bu kitap o kitap. Kirman'da gençliğinde yazdığı kitap. Oradan dönüşünde Ulu Bey'e bu kitabı takdim etti. Ayın aldığı muhtelif şekillerle ilgili hesabı kitabı anlattı. Bundan başka Ali Kuşçu'nun, isimleri duyulsun diye söylüyorum efendim. Yani sizlere metinle boğmak istemiyorum ama bu isimler de duyulsun. Ali Kuşçu'nun eserleri sadece şu yukarıda saydığım 5 tane kitap değil. Risale-i Fil Umur İl Amme, Amme, Risale Fil Hemziye, Talikat Ala Mesabihi, Galatil Hassiye, Ukudül Cevahir, Risale Fil Meseletil Garibe, Bil Umurul Umuru Riyaziye, matematikteki garip neticeler manasına, Şerhü Tuhfeti Şahiye, Haşiye-i Ala Vaz'iyye-i Kadı Adud ve Ulu Bey Zicine dair şerhi. Şimdi Ulu Bey Zicine hazırlarken vefat etti. Geri kalan da Ali Kuşçu tamamladı. Hocasının ruhuna sevabı varsın diye. Onun bir de şerhini yaptı. Semerkant hükümdarı Ulu Bey Ali Kuşçu ile Semerkant'ta tanıştı. Ve bu tanışmanın akabinde Ulu Bey'in Semerkant'ta kurduğu rasathanesinde ilmini artırmaya başladı. Oraya katıldı yani Ali Kuşçu. İlmini artırmak için şimdi hükümdarın yanında da çalışıyor. Gizlice oradan Kirman'a gitti. Çünkü Ulu Bey'den ve Kadızade Rumi Efendi vardı, hocası Ali Kuşçu'nun Semerkant'ta. Onların izin vermeyeceğini biliyordu, onun için gizli kaçtı. Kirman'da da tahsiline devam etti. Aradıklarını da buldu orada. Ve bu Kirman'da o kaçtığında yazdığı kitaplar kendisinden 200 yıl sonrasına kadar bütün eğitim müesseselerinde okutulmuştur. Şerhü't Tecrid kitabı. Uzun seneler Kirman'da kaldı Ali Kuşçu. Semerkant'a tekrar döndü. Ulu Bey'den de uzun uzun gizlendi, kaçtı. Ulu Bey'den bir özür dilemek istiyor. Yani kazara bir yerde görüşürse hükümdar, ayıp olacak. İkisi ilim adamı. Efendim, bir özür dileme yolu aradı. Yani tatlı bir yol aradı. Ama Ulu Bey yumuşak tabiatlı bir insandı. Ali Kuşçu'ya rastladığında bir gün onu hoş karşıladı. Böyle bir tesadüf muharebesinde hoş karşıladı. Özür diledi ondan. Özrünü de kabul etti. Atın bunu hapse falan demedi. Ve dedi ki, bana oradan ne hediye getirdin? Kirman'a gittin, hadi kaçtın. İyi, kaç. Özrünü de kabul ettim, özür de diledin. Bana ne hediye getirdin dedi. Ali Kuşçu buyurdu ki, epey zamandır çözülemeyen, ayın hareketinden dolayı almış olduğu şekilleri ihtiva eden bir hediye ile geldim efendim dedi. Kirman'da yazdığı kitap. Hallül Eşkalil Kamer kitabını hükümdara sununca Ulu Bey eseri inceledi. Ali Bey veya Ali Efendi, en kıymetli hediye getirdin bana dedi. Kendisine teşekkür etti. Şimdi böylece Ali Kuşçu'yla anlatacaklarımızı kıymetli dinleyenlerim burada tamamlamış olduk. İnşallah bundan sonraki programlarda onu yetiştiren Ulu Bey nasıl bir kimseydi, başına neler geldi, onları da sizlere anlatmak istiyorum. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Teknik masada İsmail Sert bizlere yardımcı oldu. Gökhan Güler Bey ise efendim gelen telefonlara baktı ve programı hazırlayıp şu ana kadar sunan ben İsmail Yağcı, ekibim adına bütün dinleyenlerime hayırlı, huzurlu bir ömür geçirmeni diliyorum. Hoşça kalınız efendim.
Tarih sohbeti.